86. Yargılama. Sabah 8'de Albert Yıldırım gibi Büyüşamp'ın evine girdi. Geleceğinden haberdar olan oda hizmetçisi Morkerfi banyodan yeni çıkmış efendisinin odasına götürdü.
''Neler oldu?'' diye sordu Albert.
''Olanlar oldu zavallı dostum, sizi bekliyordum.'' diye yanıtladı Büyüşamp.
''İşte geldim. Büyüşamp, sizin o belgelerden kimseye söz etmeyecek kadar dürüst ve iyi yürekli olduğunuzu düşündüğümü söylemeyeceğim.'' Hayır dostum, zaten gönderdiğiniz haber benim için sizin dostluğunuzun güvencesi. Bu yüzden lafı uzatarak zaman kaybetmeyelim. Bu darbeyi kimin indirdiği hakkında bir fikriniz var mı?
Bunu birazdan kısaca anlatacağım.
Evet ama önce bana bu alçakça ihanetin hikayesini tüm ayrıntılarıyla anlatmanız lazım.
Ve Büyüşamp utançtan ve kederden yıkılmış genç adama tüm yakınlığıyla tekrarlayacağımız olayları anlattı. Bu yazı önceki sabah L'Impartial'den başka bir gazetede yayımlanmıştı ve bu gazetenin hükümet yanlısı olması olayın ciddiyetini daha da arttırıyordu. Yazıyı gördüğünde kahvaltı etmekte olan Büyüşamp bir araba çağırtmış, kahvaltısını yarıda bırakarak gazeteye gitmişti. Bazen hatta sıklıkla rastlandığı gibi tamamen farklı siyasi görüşlere sahip olan yayın yönetmeni ile Büyüşamp çok yakın dosttu. Büyüşamp odasına girdiğinde yayın yönetmeni elinde kendi gazetesini tutuyor ve şeker pancarı ile ilgili bir başlığın keyfini çıkarırmış gibi görünüyordu.
''Bak şu işe,'' dedi Büyüşamp. ''Sevgili dostum, gazeteniz elinizde olduğuna göre beni buraya getirenin ne olduğunu açıklamama gerek yok. Yoksa siz de mi şeker pancarı girişimcisi oldunuz?''
diye sordu hükümet yanlısı gazetenin yayın yönetmeni.
''Hayır,'' diye yanıtladı Büyüşamp. ''Bu konuyla hiç ilgim yok. Başka bir sebepten geldim.'' ''Bu sebebi söyler misiniz?''
Morcerf makalesi.
''Ah, evet, gerçekten de ne kadar ilginç değil mi?''
''Evet, sanırım iftira etme ve sonu belirsiz bir davayla uğraşma riskine gireceğiniz kadar ilginç.''
''Kesinlikle öyle değil. Haberle birlikte haberin doğruluğunu destekleyen tüm belgeleri aldık ve Monsieur de Morcerf'in sükunetini koruyacağından eminiz. Zaten onurlandırılmaya layık olmayan alçakları açıklamak ülkeye hizmet etmektir.''
Büyüşamp afalladı. ''Ama size böyle kesin bir bilgi veren de kim?'' diye sordu. ''Çünkü bu habere ilk değinen gazetem kanıt yetersizliğinden geri adım atmak zorunda kaldı. Üstelik o meclis üyesi olduğundan ve biz de muhalefet yaptığımızdan daha çok Monsieur de Morcerf'in sırrının açığa çıkmasıyla ilgileniyoruz.''
''Ah tanrım, bunun açıklaması çok basit. Biz skandal yaratma meraklısı değiliz. Haber bize kendiliğinden ulaştı. Dün Yanya'dan gelen ve elinde korkunç bir dosya bulunan bir adam buraya uğradı. Ve bu suçlama konusunda tereddüt ettiğimizi görünce yazıyı başka bir gazetede yayımlatacağını söyledi. Büyüşamp, önemli bir haberin ne demek olduğunu siz de bilirsiniz. Bu haberi kaçırmak istemedik. Şimdi olan oldu. Bu korkunç ve tüm Avrupa'da yankılanacak bir haber.''
Durumu kabullenmekten başka çaresi kalmadığını anlayan Büyüşamp, Morcerf'e bir haberci göndermek üzere dışarı çıktı. Ama anlatacağımız gelişmeler habercinin yola çıkmasından sonra yaşandığı için Albert'e yazamadığı şeyler de vardı. O gün Fransa Yüksek Meclisi'nin en sakin üyelerinde bile büyük bir huzursuzluk vardı. Herkes zamanından önce gelmişti ve kamuoyunun ilgisinin bu heybetli kurumun en tanınmış üyelerinden birinin üzerine odaklanmasına yol açacak bu lanetli olayı konuşuyordu. Makalenin alçak sesle okunması, yapılan yorumlar ve anıların paylaşılması olayları daha da netleştiriyordu. Morcerf kontu meslektaşları arasında sevilen biri değildi. Tüm sonradan görmeler gibi mevkisini korumak için aşırı kibirli davranışlar sergiliyordu. Büyük aristokratlar ona gülüp geçiyor, mevkisini hak etmiş olanlar onu umursamıyor, meclisteki doğuştan soylular onu içgüdüsel olarak küçümsüyorlardı. Kont günahının bedelini ödemek üzere bir kurbanının ulaşabileceği en korkunç aşamadaydı. Tanrı cezalandırması için parmağıyla işaret ettiği anda herkes onu yuhalamaya hazırdı. Durumdan haberdar olmayan sadece konttu. Bu yeni kara çalmanın yayımlandığı gazeteyi okumuyordu ve sabahı mektup yazmak ve bir atı denemekle geçirmişti. Her zamanki saatinde dimdik tuttuğu başı, mağrur gözleri, küstahça yürüyüşü ile arabadan indi. Kapıcıların duraklamasını ve meslektaşlarının kendisini dudak bükerek selamladığını fark etmeden koridorları geçip salona girdi. Morcerf meclise girdiğinde oturum başlayalı yarım saat olmuştu. Söylediğimiz gibi hiçbir şeyden haberdar olmayan kontun hiç değişmeyen tavırları ve yürüyüşü herkesin gözüne her zamankinden daha kibirli görünmüştü ve bu koşullar altında oradaki mevcudiyeti onuruna çok düşkün olan bu meclise çok saygısız, yakışıksız gelmişti.
Hatta bazıları bunu bir meydan okuma, bazıları ise bir hakaret olarak algılamıştı. Meclisin tüm üyelerinin bir tartışma başlatmak için yanıp tutuştuğu ortadaydı. Herkesin elinde suçlamada bulunan gazete vardı ama her zamanki gibi kimse saldırıyı başlatmanın sorumluluğunu almak istemiyordu. Nihayet meclisin Morcerf'in azılı düşmanı olduğu bilinen saygıdeğer üyelerinden biri beklenen anın geldiğini belirten bir heybetle kürsüye çıktı. Korkunç bir sessizlik yaşandı. Herkesin ilgisinin her zaman böylesine saygıyla dinlenmeyen bir konuşmacıya yoğunlaşmasının nedenini bir tek Morcerf bilmiyordu. Kont, söz edeceği konunun meclis için son derece ciddi, kutsal ve yaşamsal olması nedeniyle tüm meslektaşlarını kendisini dikkatle dinlemeye davet eden konuşmacının söze giriş kısmını sakin bir şekilde dinledi. Yanya ve Albay Fernand sözcükleri telaffuz edilir edilmez Morcerf kontunun yüzü bembeyaz oldu. Mecliste tek bir uğultu duyuldu ve tüm bakışlar konta çevrildi. Ahlaki yaraların gizlenseler de asla kapanmamak gibi bir özellikleri vardır. Dokunulduklarında ağrımaya, kanamaya hazırdılar. Yürekte canlı ve açık beklerler. Makalenin okunmasının aynı sessizlikle tamamlanmasının ardından yayılan uğultular, konuşmacının söze devam etmeye hazırlandığı görüldüğünde hemen kesildi. Suçlamayı yapan üye bu konudaki hassasiyetini belirterek bu görevinin ne kadar güç olduğunu belirtti. Her zaman yakıcı görünen bu şahsi sorunlara karşı çıkmasını gerektiren bir tartışma başlatıp Monsieur de Morcerf'in yani meclisin onurunu savunmak söz konusuydu. Nihayet iftiranın yayılmasına fırsat vermemek ve Monsieur de Morcerf'in intikamını alarak ona halkın gözündeki yerini uzun süredir koruyan itibarını yeniden kazandırmak için derhal bir soruşturma başlatılmasını önererek sözlerini tamamladı. Bu olağanüstü ve beklenmedik şok karşısında tüm bedeni titreyen Morcerf, meslektaşlarına şaşkın gözlerle bakarken öyle yıkılmıştı ki ancak birkaç söz geveleyebildi. Bir suçlunun utancına ya da bir masumun şaşkınlığına bağlanabilecek bu panik hali ona belli ölçüde sempati duyulmasını sağlamıştı. Gerçekten yüce gönüllü insanlar düşmanlarının başına gelen felaket ona duydukları kinin sınırlarını aştığında merhametli davranmaya hazırdılar. Başkan soruşturmayı oylamaya sundu. Üyelerin oturdukları yerden ya da ayağa kalkarak görüşlerini bildirmelerinin ardından soruşturmanın başlatılmasına karar verildi. Konta kendini temize çıkarması için ne kadar zamana ihtiyacı olduğu soruldu. Bu korkunç darbenin ardından hala yaşadığını fark eden Morcerf'in cesareti yerine gelmişti.
''Sayın üyeler!'' diye yanıtladı. ''Şu anda bilinmeyen ve kuşkusuz karanlıklarının gölgesinde kalmış düşmanların bana karşı giriştikleri bu saldırıya karşı koymak için zamana gerek duyulmaz. Bir an için gözlerimi kamaştıran şimşeğe hemen bir gök gürültüsüyle cevap vermem gerekir. Meslektaşlarıma kendileriyle aynı meclisi paylaşma onuruna layık olduğumu kanıtlamam için böyle bir savunma yerine kanımı dökmem istenmeliydi benden.''
Bu sözler suçlanan kontun lehine bir etki yarattı.
''Bu yüzden soruşturmanın mümkün olduğunca erkene alınmasını talep ediyorum ve bu soruşturmaya yararlı olacak gerekli tüm belgeleri meclise sunacağım.''
''Belirlediğiniz bir gün var mı?'' diye sordu başkan.
''Bugünden itibaren meclisin emrindeyim.''
diye yanıtladı kont. Bakan çıngırağı çaldı.
''Meclis soruşturmanın bugün başlatılmasını onaylıyor mu?''
''Evet.'' diye cevap verdi meclis üyeleri hep bir ağızdan. Morcerf'in sunacağı belgeleri incelemek için 12 kişilik bir komisyon oluşturuldu. İlk oturum saat 8'de meclisin komisyon salonunda yapılacaktı. Başka oturumlar yapılması gerekiyorsa yine aynı saatte aynı salonda toplanılacaktı. Bu kararın alınması üzerine Morcerf evine dönmek için izin istedi. Kurnaz ve alt edilemez kişiliği sayesinde öngördüğü bu fırtınaya karşı koymak için uzunca bir süredir topladığı belgeleri bir araya getirmesi gerekiyordu. Büşamp genç adama bizim kendi payımıza sözünü ettiğimiz her şeyi anlattı. Ancak hikayesinin bizim hikayemiz karşısında yaşanan olayların canlılığının, aktarılan olayların ölgünlüğü karşısındaki üstünlüğüne benzer bir üstünlüğü vardı. Albert babasının suçlu olduğunu Büşamp'tan öğrendiği için anlattıklarını kimi zaman umutla, kimi zaman öfkeyle, bazen de utançla dinledi. Kendi kendine suçlu olan babasının masumiyetini nasıl kanıtlayacağını soruyordu. Buraya gelince Büşamp durdu.
''Ya sonra?'' diye sordu Albert.
''Ya sonra?'' diye tekrarladı Büşamp.
''Evet.''
''Dostum, bu sorunuz beni korkunç bir şeye zorluyor.''
''Dostum, bunu kesinlikle öğrenmem gerek ve en iyisi her şeyi sizin ağzınızdan dinlemek.''
''Tamam o zaman.'' dedi Büşamp.
O halde tüm cesaretinizi toplayın, Albert. Böyle bir cesarete hiçbir zaman bu kadar ihtiyaç duymayacaksınız. Gücünden emin olmak isteyen Albert, kendini savunmaya çalışan birinin zırhını yoklaması ve kılıcının ucunu bükmesi gibi elini alnına götürdü. Kendini güçlü hissetti çünkü bu coşkusunu kararlılığa bağlıyordu.
Hadi,
dedi. Akşam olduğunda tüm Paris bu olayın nasıl sonuçlanacağını bekliyordu, dedi Beauchamp. Birçok kişi suçlamanın geçersizleşmesi için babanızın komisyon salonuna gelmesinin yeteceğini iddia ediyordu. Birçokları ise kontun ortada görünmeyeceğini düşünüyordu. Hatta onu Brüksel'e giderken gördüklerini söyleyenler çıkınca bazıları kontun pasaportuna gerçekten el konulup konulmadığını öğrenmek üzere emniyet müdürlüğüne gitti. Size komisyonun genç üyelerinden olan bir dostumun salona bir şekilde girebilmemi sağlaması için elimden geleni yaptığımı itiraf edebilirim, diye devam etti Beauchamp. Saat 7'de beni almaya gelen dostum henüz kimse yokken beni bir mübaşire emanet etti. O da beni locaya benzeyen bir bölmeye kapattı. Bir sütun ve zifiri karanlık görülmemi engelliyordu. Artık yaşanacak olan korkunç sahneyi başından sonuna kadar görmeyi ve dinlemeyi umut edebilirdim. Saat tam 8'de herkes oradaydı. Monsieur de Morcerf saatin 8. vuruşunda içeri girdi. Elinde bazı kağıtlar vardı ve sakin görünüyordu. Tavırları her zamankinin aksine mütevaziydi. Giysileri özenli ve ciddiydi ve ceketinin düğmeleri eski subayların alışkanlıkları doğrultusunda yukarıdan aşağıya kadar ilikliydi. Bu görüntüsü çok olumlu bir etki uyandırdı. Komisyon ona karşı hiçbir kötü niyet beslemiyordu ve birçok üye kontun elini sıkmak için yanına geldi. Albert tüm bu ayrıntıları duydukça yüreğinin parçalandığını hissediyor, yine de kederinin ortasında bir minnet duygusu beliriyordu. Onuru böyle lekelenmiş olan babasına saygı gösteren o adamlara sarılabilmeyi isterdi. O sırada içeri giren bir görevli başkana bir pusula uzattı.
''Buyurun Monsieur de Morcerf, söz sizin.'' dedi mektubu açan başkan.
Kontun savunmasına mükemmel bir hitabet gücü ve olağanüstü akıcı bir dille başladığını belirtmeliyim. Yanyalı Paşa'nın kendisini son ana kadar duyduğu güvenle onurlandırması ve dolayısıyla padişahla bir ölüm kalım meselesini görüşmekle görevlendirilmesi ile ilgili belgeler sundu. Komutanlık simgesi olan ve Ali Paşa'nın genellikle mektuplarını mühürlemek için kullandığı yüzüğü gösterdi. Bu yüzük kendisine gündüzün ya da gecenin hangi saatinde geri dönerse dönsün, hareminde bile olsa paşaya ulaşması için verilmişti. Ne yazık ki görüşmeler olumsuz sonuçlanmış ve veli nimetini savunmak için dönene dek paşa çoktan ölmüştü. Ama, dedi kont, Ali Paşa'nın bana duyduğu güven öylesine sonsuzdu ki ölürken gözdesini ve kızını bana emanet etti. Albert bu sözler karşısında ürperdi çünkü Beauchamp konuştukça Haydn'in hikayesi aklına geliyor ve güzel Yunan'ın bu görüşme, bu yüzük ve köle olarak nasıl satıldığı hakkında söylediklerini hatırlıyordu.
''Peki kontun konuşması nasıl bir etki yarattı?''
diye sordu Albert endişeyle. ''Beni ve aynı zamanda tüm komisyon üyelerini duygulandırdığını itiraf etmeliyim.'' dedi Beauchamp ve devam etti. Bu arada başkan kendisine iletilen pusulaya umursamaz bir ifadeyle bir göz attı. Ama ilk satırların ardından ilgisi tamamen yazıya yoğunlaştı. Pusulayı tekrar tekrar okudu ve bakışlarını Monsieur de Morcerf'e sabitleyerek
''Sayın Kont'' dedi. ''Bize Yanyalı Paşa'nın karısını ve kızını size emanet ettiğini söylemiştiniz, öyle değil mi?'' ''Evet Monsieur, ama bu hususta da bahtsızlıklar yakamı bırakmadı. Geri döndüğümde Vasiliki ve kızı Hayde ortadan kaybolmuştu.'' ''Onlarla tanışmış mıydınız?'' Paşa ile yakınlığım ve sadakatime duyduğu büyük güven sayesinde onları birçok kez görmüştüm. Başlarına ne geldiği konusunda bir bilginiz var mı? Evet Monsieur, kederlerine ve belki de yoksulluklarına yenik düştüklerini duydum. Ben zengin değildim ve hayatım büyük risk altındaydı. Çok üzüntü duyduğum halde onları araştıramadım.
Başkan hafifçe kaşlarını çattı.
Beyler, dedi. Monsieur de Morcerf'in açıklamalarına tanık oldunuz. Sayın Kont, anlattıklarınızı desteklemek için herhangi bir tanık bulabilir misiniz? Ne yazık ki hayır, diye yanıtladı Kont. Paşanın mahiyetindekilerin ve sarayda beni tanıyanların hepsi ya öldü ya da ortadan kayboldu. Bu lanetli çatışmada en azından yurttaşlarım arasında bir tek ben sağ kaldım. Elimde sadece tepedelen Lali'nin mektupları var, onları da size sundum. Bende sadece onun iradesini temsil eden yüzük var, işte burada. Nihayet elimde size sunabileceğim en inandırıcı kanıt olarak nereden geldiği bilinmeyen bir saldırıya karşı onurlu ve askeri hayatına hiç leke sürülmemiş bir insanın sözleri var.
Komisyon üyelerinden onaylayıcı bir mırıltı yayıldı. O sırada hiçbir aksilik yaşanmasa baban davayı kazanmış olacaktı. Sadece oylamaya geçmek yeterliydi ama başkan söz aldı.
Beyler ve siz Sayın Kont, sanırım iddia ettiğine göre kendiliğinden tanık olmak isteyen bir kişiyi dinlemek canınızı sıkmaz. Zaten Kont'un bize anlattıklarından sonra bu tanığı meslektaşımızın tamamen masum olduğunu kanıtlamak için çağıracağımıza hiç kuşku yok. İşte gönderdiği pusula. Okunmasını ister misiniz yoksa bunu hiç dikkate almamayı mı tercih edersiniz?
Benzis olan Monsieur de Morcerf parmakları arasında gıcırdayan belgeleri büzüştürdü. Komisyon pusulanın okunmasına karar verdi. Düşünceli görünen konta gelince bildireceği bir görüşü yoktu. Başkan mektubu okumaya başladı.
Sayın Başkan, Sayın Tümgeneral, Morcerf kontunun Epiros ve Makedonya'da sergilediği tutumu incelemek üzere kurulmuş soruşturma komisyonuna en kesin bilgileri verebilirim.
Başkan okumasına bir an için ara verdi. Morcerf kontunun rengi soldu. Başkan komisyon üyelerini bakışıyla sorguladı. Hepsi devam edin diye bağırdı. Başkan devam etti.
Ali Paşa'nın ölümünün görgü tanığıyım ve son anlarına kadar yanındaydım. Vasiliki ve Hayden'in başına gelenleri biliyorum. Yardımcı olmak için geldiğim komisyondan beni dinlemekle onurlandırmasını talep ediyorum. Bu pusula elinize ulaştığında meclis girişinde bekliyor olacağım.
Peki bu tanık ya da daha doğrusu düşman da kimin nesi?
Diye sordu Kont iyice boğuklaştığı kolayca anlaşılan bir ses tonuyla.
Bunu öğreneceğiz Monsieur, diye yanıtladı başkan. Komisyon bu tanığın dinlenmesini onaylıyor mu?
Tüm üyelerin ağzından aynı anda evet, evet sözcükleri döküldü. Görevli çağrıldı.
Girişte bekleyen biri var mı? Diye sordu başkan görevliye. Evet sayın başkan. Kimmiş?
Yanında bir hizmetkarı olan bir kadın. Herkes birbirine baktı.
O kadını içeri alın,
dedi başkan. Görevli 5 dakika sonra geri döndüğünde tüm bakışlar kapıya sabitlenmişti ve ben bile genel beklentiyi ve endişeyi paylaşıyordum. Görevlinin arkasından bedenini tamamen gizleyen geniş bir örtü giymiş bir kadın geliyordu. Bu örtünün altında beliren vücut hatlarından ve yaydığı kokulardan onun genç ve zarif bir kadın olduğu kolayca anlaşılıyordu. Ama onun hakkında kadın olduğu dışında hiçbir şey bilinmiyordu. Başkanın örtüsünü çıkarmasını rica etmesinin ardından bu kadının bir Yunan gibi giyindiği ve olağanüstü bir güzelliğe sahip olduğu görüldü.
Ah, dedi Albert. Bu o.
O kim?
Evet, Hayde.
Bunu size kim söyledi?
Ne yazık ki bunu tahmin edebiliyorum ama siz devam edin. Sakin ve güçlü olduğumu görüyorsunuz. Zaten hikayenin sonuna yaklaşıyor olmalıyız.
Monsieur de Morcerf, diye devam etti Beauchamp. Bu kadına korkuyla karşılık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ona göre bu zarif ağızdan çıkacak sözler ölüm kalım meselesiydi. Ama Monsieur de Morcerf'in aklanması ya da suçlanması artık bu olayın tali unsuru haline gelen diğerleri için bu sözler çok ilginç ve merak uyandıran bir serüven gibi görünüyordu. Başkan genç kadına oturması için bir yer işaret etti ama o başını hayır anlamında sallayarak ayakta duracağını belirtti. Konta gelince artık dizlerinin tutmadığı açıkça belli olduğundan koltuğuna gömülmüştü.
Madam, dedi başkan, komisyona Yanya soruşturması hakkında bilgi vereceğinizi iletmiş ve olayın görgü tanığı olduğunuzu belirtmişsiniz.
Gerçekten de öyle, dedi kimsenin tanımadığı kadın sevimli bir hüznü yansıtan ve doğululara özgü tınlayan bir sesle.
Bu arada, diye karşılık verdi başkan, size o zamanlar çok genç olduğunuzu söylememe izin verin.
4 yaşındaydım ama yaşananlar benim için o kadar önemliydi ki en küçük bir ayrıntıyı bile unutmadım. Olup bitenlerin hiçbiri hafızamdan silinmedi.
Ama bu olaylar sizin için neden bu kadar önemli olabilir ki? Ayrıca bu büyük felaketin üzerinize böyle derin bir etki yaratmasının sebebi nedir?
Babamın yaşaması ya da ölmesi söz konusuydu, diye yanıtladı genç kız. Adım Hayde, Yanya Paşası Tepedelenli Ali'nin ve çok sevdiği karısı Vasiliki'nin kızıyım. Genç kadının yanaklarını allaştıran hem mütevazi hem onurlu kırmızılık, bakışlarındaki alev ve açıklamasının heybetliliği komisyon üyeleri üzerinde tasvir edilemez bir etki yarattı. Konta gelince düşen yıldırım ayaklarının dibinde bir çukur açmış gibi perişan bir haldeydi.
Madam, dedi saygıyla öne doğru eğilen başkan, bir şüphe içermeyen son bir soru daha sormama izin verir misiniz? Söylediklerinizin doğruluğunu kanıtlayabilir misiniz?
Tabii ki Monsieur, dedi örtüsünün altından parfümlü bir saten kese çıkaran Hayde. Babam tarafından yazılmış ve üst düzey yetkililer tarafından imzalanmış doğum belgem. doğum belgemin yanı sıra babamın annemin dinini almamı kabul ettiğini belirten ve Makedonya ve Epiros Piskoposu'nun mührünü taşıyan vaftiz belgem. Ve bu da kuşkusuz en önemlisi, Osmanlı hükümetiyle yaptığı alçakça görüşmede ganimetten payına veli nimetinin kızı ve karısı düşen Fransız subayın 1000 kese altın, yani bugünün parasıyla yaklaşık 4-500 bin frank karşılığında beni ve annemi Ermeni tüccar El Kobir'e sattığını kanıtlayan belge. Komisyon üyeleri tarafından kasvetli bir sessizlikle karşılanan bu korkunç suçlamalar karşısında yanaklarını yeşilimtırak bir solgunluk kaplayan Morcerf kontunun gözleri kan çanağına döndü. Sükunetini ama bir başkasının öfkesinden çok daha tehditkar olan sükunetini koruyan Hayde, Arapça yazılmış satış belgesini başkana uzattı. Belgelerden bazılarının Arapça, Rumca ya da Osmanlıca yazılmış olabileceği önceden düşünüldüğü için haberdar edilmiş olan tercüman çağrıldı. Komisyonun Yüce Mısır seferi sırasında öğrendiği Arapçayı iyi bilen soylu bir üyesi, tercümanın yüksek sesle okuduğu parşömen kağıda yazılmış yazıyı izliyordu.
Ben köle tüccarı ve Sultan Hazretlerinin hareminin tedarikçisi El Kobir. Fransız Senyor Monte Cristo kontundan bana 7 yıl önce Fernand Mondego adlı Tepedelenli Ali Paşa'nın veziri olan bir Fransız subay tarafından Konstantinopolis'e giderken ölen annesiyle birlikte satılan ve Tepedelenli Ali Paşa'nın kızı olduğu bilinen 11 yaşındaki Hristiyan kızı satmak üzere 2000 kese altın değerinde bir zümrüt aldığımı ve bu zümrütü Yüce Sultan'a ileteceğimi beyan ederim. Bahsi geçen satış bana temsilcisi olduğum Sultan Hazretleri adına 1000 kese altın verilmesi karşılığında yapılmıştır. Bu belge Hicri takvimin 1274 yılında Sultan Hazretlerinin bilgisi dahilinde imzalanmıştır. Bu belge inanılırlık ve güvenilirlik kazanması için satıcının göstermek zorunda olduğu padişahlık mührüyle onaylanmıştır.
Gerçekten de tüccarın imzasının yanında Yüce Sultan'ın mührü yer alıyordu. Bu belgenin okunmasının ardından korkunç bir sessizlik yaşandı. Kontun sadece bakışları dikkati çekiyordu ve kendine hakim olamadan Haydi'ye sabitlediği bu bakışları alev ve kan fışkırtıyordu.
"Madam," dedi başkan, "Paris'te yanında kaldığınızı sandığım Monte Cristo kontu da sorgulanabilir mi?"
"Monsieur," diye yanıtladı Haydi, "benim ikinci babam olan Monte Cristo kontu 3 gündür Normandiya'da."
Ama komisyonun size müteşekkir olduğu ve zaten kimliğiniz ve başınıza gelen felaketler dikkate alındığında çok doğal görünen bu açıklamayı yapmanızı size kim tavsiye etti?
Monsieur diye karşılık verdi Hayde. Bu açıklamayı bana kendime saygım ve kederim tavsiye etti. Tanrı beni bağışlasın, Hristiyan olmama rağmen hep babamın intikamını almayı düşündüm. Fransa'ya gelip hainin Paris'te oturduğunu öğrendiğimde gözlerimi ve kulaklarımı sürekli bu olaya yönelttim. Asil koruyucumun evinde inzivai bir yaşam sürüyorum. Ama böyle yaşamamın nedeni, yalnız ve düşüncelerimle baş başa kalmamı sağlayan karanlığı ve sessizliği sevmemdir. Sayın Monte Cristo kontu bana babacan bir özenle yaklaşıyor ve olup bitenden habersiz değilim ama onları sadece uzaktan izliyorum. Bu yaşam tarzını sürdürürken bütün gazeteleri okuduğum, müzik albümleri sayesinde tüm melodileri dinlediğim için bu sabah mecliste neler yaşandığından ve akşam toplanacak komisyondan haberdar oldum. Bunun üzerine size bir pusula gönderdim.
Yani Sayın Monte Cristo kontunun bu açıklamada hiçbir etkisi yok mu?
Diye sordu başkan. Bu açıklamamdan kesinlikle haberi yok Monsieur. Hatta bunu öğrendiğinde beni kınayacağından endişeliyim. Yine de bu benim için güzel bir gün, diye devam etti alevler saçan gözlerini yukarı kaldıran genç kız. Nihayet babamın intikamını alma fırsatına kavuştum. Bu arada kont tek bir söz bile etmemişti. Görevdaşları ona bakıyor ve hiç kuşkusuz bir kadının parfümlü soluğuyla mahvolan bu yaşam için üzülüyorlardı. Kontun bahtsızlığı yavaş yavaş yüz hatlarına kasvetli bir şekilde yayılıyordu.
"Monsieur Morcerf," dedi başkan, "Yanya Paşası Tepedelenli Ali'nin kızını tanıdınız mı?"
"Hayır,"
dedi ayağa kalkmakta zorlanan Morcerf.
"Bu benim düşmanlarım tarafından hazırlanan alçakça bir tuzaktır."
Bakışlarını birini bekliyormuş gibi kapıya yönelten Hayde aniden başını çevirdi ve kontun ayağa kalktığını görünce korkunç bir çığlık attı. "Demek beni tanımıyorsun," dedi. "Ne mutlu ki ben seni tanıyorum. Sen asil babamın birliklerini eğiten Fransız subayı Fernand Mondego'sun. Yanya kalelerini düşmana sen teslim ettin. Padişahla veli nimetinin yaşamıyla ilgili bir konuyu görüşmek için aracı olarak sen gönderildin.
babamın tamamen bağışlandığını bildiren sahte fermanı sen getirdin. Ve bu fermanla barut fıçılarını patlatmak üzere hazır bekleyen Selim Paşa'nın yüzüğünü alarak kandırdın. Selim'i sen bıçakladın. Annemi ve beni köle tüccarı El Kobir'e sattın. Katil, katil, katil. Alnında hala Veli Nimet'inin kanını taşıyorsun. Hepiniz ona bakın. Bu sözler gerçeği yansıtan öyle bir coşkuyla söylenmişti ki tüm bakışlar elini Ali'nin kanının ılıklığını hala hissettiği alnına götüren konta yöneldi.
Yani Monsieur de Morcarf'in Fernand Mondego adlı kişi olduğunu iddia ediyorsunuz.
Evet, iddia ediyorum diye haykırdı Hayde. Ah, anneciğim bana özgürdün. Seni seven bir baban vardı. Neredeyse kraliçe olacaktın. Şu adama iyi bak. Seni köle yapan, babanın başını bir mızrağın üzerine takan, bizi satan, kalelerimizi teslim eden odur. Büyük bir yara izi olan sağ eline iyi bak. Yüzünü unutsan bile altınları tek tek köle tüccarları El Kobir'in avucuna sayan bu eli hatırlayacaksın, dedi. Evet, onu tanıyorum. Ah, şimdi beni tanımadığını söylese ya. Her sözcük Morcarf'e bir bıçak darbesi gibi iniyor ve hele bu son sözleri kararlılığını yavaş yavaş çökertiyordu. Gerçekten de bir yara izinin belirdiği elini istemsiz bir şekilde göğsüne götürerek sakladı ve kasvetli bir umutsuzluğa kapılmış bir halde koltuğuna yığıldı. Bu sahne tıpkı sert kuzey rüzgarının etkisiyle dallarından kopan yaprakları görüyormuş gibi hisseden komisyon üyelerini derinden sarstı.
''Sayın Morcarf Kontu'' dedi başkan. ''Kendinizi böyle bırakmayın. Herkes için Tanrı kadar yüce ve adil davranan komisyonun adaletine güvenin. Bu adalet düşmanlarınız tarafından kendinizi savunma olanaklarını kullanmadan suçlu duruma düşürülmenize izin vermeyecektir. Yeni soruşturmaların başlatılmasını, komisyonun iki üyesini Yanya'ya göndermemi ister misiniz?''
Morcarf yanıt vermedi. Bunun üzerine komisyonun bütün üyeleri adeta korkuyla bakıştılar. Kont'un kararlı ve sert kişiliği biliniyordu. Bu adamın kendini savunmasını engellemek için korkunç bir şoka girmesi gerekiyordu. Nihayet uykuya benzeyen bu sessizliği gök gürültüsünü andıran bir uyanışın izlemesi bekleniyordu.
''Kararınız nedir?''
diye sordu başkan.
''Hiç,'' dedi ayağa kalkan kont boğuk bir sesle. ''O halde tepedelen Lale'nin kızı gerçekleri mi açıkladı? Yoksa suçluların hayır demeye cesaret edemedikleri ürkütücü bir tanık mı? Demek ki suçlandığınız her şeyi gerçekten kabul ediyorsunuz.''
Kont etrafına umutsuz ifadesi kaplanları bile etkileyecek bir bakış yöneltti ama yargıçlarını yumuşatamadı. Ardından gözlerini tavana doğru kaldırdı ama tavanın açılıp gökyüzünün Tanrı olarak adlandırılan o ikinci yargıcın belireceğinden korkarak gözlerini hemen aşağı indirdi. Ardından kendini boğan o sıkı ceketinin düğmelerini kopardı ve kasvetli bir deli gibi salondan çıktı. İç karartıcı adımları tavanın altında bir süre yankılandı. Çok geçmeden de dört nala hareket eden Floransa tarzı binanın revağını sarsan arabanın gürültüsü duyuldu.
''Beyler,'' dedi başkan sessizliğin sağlanmasının ardından. ''Monsieur de Morcarf'in hainliğine, alçaklığına ikna oldunuz mu?''
''Evet,'' diye yanıtladı. Komisyonun tüm üyeleri hep bir ağızdan. Hayde oturumun sonuna kadar beklemiş, yüzünün hatlarına sevincin ya da acımanın hiçbir belirtisi yansımadan kararı dinlemişti. Bunun üzerine peçesini yüzüne indirerek komisyon üyelerini heybetli bir ifadeyle selamladı ve Vergilius'un tanrıçalarınınkine benzer adımlarla dışarı çıktı.